Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere Mektup 10. bölüm 26-39. Ayetler arasına bakacağız. Birkaç ayetin yorumuna bir önceki programımızda bakmıştık. Ama bu kesim çok çok önemli olduğundan bu ayetler üzerinde yeniden duracağım. Bu kesimin, bu ayetlerin konusu küçümseme tehlikesi. Bu en ciddi uyarıdır. Çünkü gerçeği bilme aşamasına geldikten sonra, diyor yazar, bile bile günah işlersek artık günahlara karşı sunu diye bir şey kalmaz. İbraniler 10, ayet 26. Diri Tanrı'nın eline düşmek çok çok korkunçtur. Simon Petrus, elçi Petrus, çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilmiş olan kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için çok daha iyi olurdu, diyor 2. Petrus 2.21'de. Uyarı İbrani Mesih inanlılarınadır. Çünkü birçokları tapınağa gitmeye devam ediyorlardı. Ve bazıları orada kurban bile sunuyorlardı. Dış görünüşleriyle hala Musa peygamberin yasası altındaymış gibi hareket ediyorlar, yaşıyorlardı ve bunları yapıyorlardı. Bunu yaparken Mesih'in kurbanının kendileri için anlamsız olduğunu ortaya koyuyorlardı. Hayvan kurbanları, değerli dinleyicilerimiz, Mesih'in kurbanından önce gelip onun bir tiplemesi olduğundan ve artık Mesih çarmıhta öldüğünden bütün bunlar yerine gelmişti. Yani eski antlaşmada Tanrı'nın verdiği buyruklar kapsamında kurbanlar birer gölgeydiler. Bu kurbanlar Mesih'in kurban oluşunu simgeliyorlardı. Yahya peygamber İsa Mesih'i gördüğü zaman onun hakkında şu tanıklıkta bulundu: İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. İsa Mesih çarmıhta bizim günahlarımız için öldükten sonra artık kurbanlara hiçbir gerek kalmıyordu. İbraniler 9 ve 10. bölümden sizlere birkaç ayet okuyayım. Erkeçlerin, danaların kanıyla değil, kendi kanıyla, bakın, sonsuz kurtulmalığı sağlayarak bir tek kez kutsal yere girdi. Suçsuz olarak sonsuz ruh aracılığıyla kendini Tanrı'ya sunan Mesih'in kanı vicdanımızı ölü işlerden nedenli daha derinden arıtabilir. Öyle ki diri Tanrı'ya hizmet sunabilelim. Gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için bir tek kez göründü. Mesih nicelerin günahını taşmak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde günah sorunu tümden çözüm bulmuş olarak Mesih tüm kurtuluşu getirmek için kendisini gözleyenlere görünecektir. İsa Mesih'in bedeninin bir tek kez sunulmasıyla Tanrı istemi uyarınca kutsal kılındık. Çünkü tek sunuyla kutsal kılınanları sürekli yetkinliğe erdirdi. Kardeşlerim, İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına girme konusunda kesin güvenimiz vardır. Onun bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Tanrı evinde ulu bir rahibimiz var. Öyleyse gerçeğe bağlı yürekle, tam imanla, yüreklerimiz serpmeyle, kötü vicdandan arıtılmış, bedenimiz tertemiz suyla paklanmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım. Bu ayetleri İbraniler 9 ve 10. bölümlerde görüyoruz. Ondan sonra gerçeği bilme aşamasına geldikten sonra, diyor yazar 10. bölüm 26. ayette, ve elçi Petrus aynı şeyi diyor: bile bile günah işlersek artık günahlara karşı sunu diye bir şey kalmaz. Yani halen eski sisteme dönersek, halen kurbanlara dönersek, o zaman ne yapıyoruz? Tanrı'nın sunduğu bu kurbanı kabul etmiyoruz. Tekrar eskiye dönüyoruz. Bunu yaparken Mesih'in kurbanının kendiler için anlamsız olduğunu ortaya koyuyorlardı. Hayvan kurbanları Mesih'in kurbanından önce gelip, az önce belirttiğim gibi, onun bir tiplemesi olduğundan ve artık Mesih çarmıhta öldüğünden bütün bunlar yerine gelmişti. Bu yüzden daha önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde yapılan şey, şimdi bilinçli olarak işlenen bir günah olmuştu. Mesih'le tamamlanan kanlı kurbanlar sunmaya devam etmek korkunç ve dehşetli bir şeydi. Bu artık yapılamazdı. tapınaktaki kurbanlar sonsuza dek devam edecekmiş gibi davranıyorlardı İbrani inanları. İbranilere yazar onlara artık tapınağa bakamayacaklarını, çünkü artık orada günahlar için bir kurbanın olmadığını söylemektedir. Eğer bir insan Mesih'in günah için öldüğü gerçeğini geri teperse, reddederse günah için başka bir kurtuluş yolu yoktur. Ve Tanrı'ya gidilecek başka bir yol da yoktur o zaman. Şimdi artık tapınak yerine Mesih'e bakmaları gerekmektedir. Mesih insanların günahları için dünyaya geldi. Yahya'nın dediği gibi işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Mesih bu günahları tümden ortadan kaldırdı. Eğer bunu yapmayı reddederlerse onlar için yargıdan başka bir şey yoktur. Tanrı sözü bu bağlantıda çok çok açıktır. Gerçeği öğrenip bilip benimsedikten sonra değerli dostum, bile bile günah işlemeye devam edersek, bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı kurbanlar sunarak, bilerek, isteyerek günah işlemeye devam etmek demektir. Bu Tanrı sözüne karşı Tanrı sözünün adına isyan dediği bir tutumdur. Bu küstah günahlar için hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada artık bir kurban yoktur. O zaman ne oluyor? Geriye yalnız korkunç yargılama ve Tanrı'ya direnenleri yiyip tüketecek olan öfke ateşini bekleme kalır. 27. ayet. Eğer Mesih İsa'nın 2000 yıl kadar önce çarmıha giderek ölmesi yeterli değilse, o zaman hiçbir şey yeterli değildir ve olmayacaktır. Tanrı bizleri kurtarmak için başka bir şey yapacak değildir. Mesih bir daha ölmeyecektir. Ve tabii ki böyle bir şey yapması gerekli değildir. Tapınaktaki törenleri ve kurban sunmayı sürdürmek, gerçeği öğrenip benimseyenler için bilerek, isteyerek yapılan bir itaatsizlik haline gelir. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın tanıklığıyla acımasızca öldürülürdü. Tanrı olduğunu ayakları altında çiğneyene, aracılığıyla kutsal kılındığı antlaşma kanını bayağılaştırana, kayra ruhunu aşağılayana ne denli daha ağır ceza yaraşacağını sanırsınız? İbraniler 10, 28 ve 29. ayetler. Değerli dostum, Tanrı sözündeki belki de en ciddi uyarılardan birisidir bu. Kendisini kutsal kılan ya da aracılığıyla kutsal kılındığı Tanrı oğlu Mesih'ten söz etmektedir. Tanrı'nın oğlunu yeniden çarmıha geriyorlar sanki. İbraniler 6:6'da bunu görmüştük. Mesih'in ölümü günah sorununu çözümlemeye yeterli değilmiş gibi davranmak ve Mesih ölmemiş gibi yaşamayı sürdürmek, Mesih'in kanını küçümsediğiniz bir şey gibi davranmak demektir. Bir şeyi bilmek sorumluluk yaratır. Yani bilgi sorumluluk getirir. Müjdeyi duyduktan sonra İsa Mesih'e sırtınızı dönerseniz değerli dostum, birisinin size cehenneme gideceğinizi söylemesi gerekiyor. Bu benim söylediğim bir şey değildir. Bunları Tanrı söylüyor. Öç alma hakkı benimdir diyor. Karşılığını ben vereceğim ve yine Rab kendi halkını yargılayacaktır. İbraniler 10 ayet 30. Dostum, Tanrı yargılayacaktır. O bu evrenin egemeni ve yöneticisidir. Hepimiz Tanrı'nın önüne çıkmak zorunda kalacağız. Tanrı'nın yargılamak için yüce bir hakkı vardır ve bundan vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir. Çünkü yargılamanın Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın müjdesine, sevinç getiren haberine kulak asmayanların sonu ne olacak? Eğer doğru kişi güçlükle kurtulursa, tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak diyor Elçi Petros, 1 Petros 4, 17-18. Ayetlerde. Diri Tanrı'nın ellerine düşmek korkunç bir şeydir diyor İbraniler 30. bölüm 31. ayette. Bu çok ilginç bir ayettir. Bu ayetin üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu ayet hem imanlılar ve hem de imanlı olmayanlar içindir. Tanrı'nın eli, Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir diyor. Eski antlaşmadan Ezra 7. bölüm 9. ayette, birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı diyor. Tanrısının koruyucu eli sayesinde birinci ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı. Bu ayette ne görüyoruz? Bu ayette Tanrı'nın elinden söz ediyor. Tanrı'nın eli bu adamın üzerinde iyilik içindir. Ve Tanrı elini sizin üzerinize iyilik için koymak istiyor dostum. Ama bazen Tanrı çocuklarının üzerine çok ağır bir el koyar. Onları düzene koymak için, onları disiplin etmek için yapar bunu. Ya da bizim tabirimizle onları arka odaya götürür. Ben de arka odaya gittim, siz de gittiniz muhakkak. Yani yaramazlık yaptık, babamız bizi cezalandırdı. Davut da oraya gitmişti, Davut peygamber. Mezmur 32:4'te, çünkü gece gündüz ya Rab elin üzerimde ağırlaştı dedi. Dermanım tükendi, yaz sıcağında gibi. Tanrı ne yapıyordu? Tanrı Davut peygamberi disipline koyuyordu. Davut günahını saklamaya çalışmıştı. Ama Tanrı onu günahını açıklamaya, itiraf etmeye zorlamıştı. Bazen Tanrı'nın eli bu nedenden dolayı çocukları üzerinde ağırlaşır. Ancak Tanrı'nın, değerli dostum, disipline sokan eli Tanrı'nın yargısından farklıdır. Tanrı ölç benimdir, ben ödeyeceğimdir. Tanrı kinci ve hain bir biçimde ölç almaz. Ama Tanrı günahtan nefret eder. Tanrı günahı yargılar ve yargılayacaktır. Ve bu günümüzde vurgulanması gereken bir konudur. Mezmur yazarı Rab elinde dolu bir kase tutuyor diyor. Köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor. Peygamber gibi mezmur yazarının da yargıdan gazap kasesinin dolacağı bir zaman olarak söz ettiğini görüyoruz. Ve bugün dolmaktadır. Tanrı eyleme geçmek için acele içerisinde değildir. Acele etmez. Kimsenin kaybolmasını istemiyor Tanrı. Bu yüzden o yargısını geciktiriyor. Ve dostum, Tanrı'nın yargı kasesi dolmak üzeredir ki bu acı bir kasedir. Tanrı'nın yargısının bu kasesi Tanrı oğlunu ayaklar altına alan, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı eden, bayağı sayan ve kayra dolu ruha hakaret eden herkesin önündedir. Eğer Mesih'in çarmıhta sizin için yaptığını küçümserseniz, bunu geri iterseniz, geri teperseniz önünüzde yargıdan başka bir şey yoktur. Sizin için hiçbir umut yoktur. Umut Mesih'tir. Yazar İbrani inanlılara da aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Musa peygamberin yasası altında her yıl ya da eğer isterlerse her gün kurban getirebilirlerdi. Ama artık bunu yapamazlar. Bu sona ermiştir. Çünkü eski antlaşmadaki kurbanlar gelecekte olan İsa Mesih'e işaret ediyordu. İsa Mesih kurban olduktan sonra bunlara gerek yoktu. Bu yüzden artık onlar bunu yapamazlardı. Şimdi bizim yaptığımız gibi Rab İsa Mesih'e dönmeleri gerekmektedir. Yazar kendilerine yazmakta olduğu bu Yahudilere kişisel bir şey söylemektedir. İbraniler 10. bölüm 32. ayette. Aydınlandıktan sonra uğradığınız çok ağır baskıları, işkenceleri katlanışla göğüslediğiniz geçmiş günleri anımsayın. Bu mektubun kendilerine yazılmış olduğu İbranilerin kurtulmuş olduklarını varsayıyorum. Yazarın kafasında onların inanlılar oldukları konusunda hiçbir şüphe olmadığı görülüyor. 33-34. ayetlerde şöyle diyor, kimi vakit aşağılanarak, acılara, itilerek sergilendiniz. Kimi vakit de böyle davranışlara uğrayanlarla ruhsal paydaş oldunuz. Çünkü cezaevinde yatanlara dert ortaklığı ettiniz. Mallarınızın yağma edilmesine sevinçle boyun eğdiniz. Çünkü çok daha üstün ve kalıcı bir şeye sahip olduğunuzu biliyordunuz. Mesih inanlılar halka seyirlik bir manzara haline getirilmişlerdi. Mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Öyle gözüküyor ki bazı inanlılar imanlarından ötürü hapse atılmış, diğerlerin ise malları mülkleri ellerinden alınmıştı. Yazar kendilerine bu sıkıntılı zamandaki iman ve sabırlarını hatırlatıyor. Öyleyse güvencenizi kaldırıp atmayın, bunun ödülü yücedir. İbraniler 10 ayet 35. Güvencenizi atmayın ya da cesaretinizi yitirmeyin demek, açıkça benimsediğiniz umuda sımsıkı tutunalım demesinin bir başka yoludur. katlanış göstermeye gereksinmeniz vardır öyle ki Tanrı'nın istemini uygulayıp vaat ettiğini alasınız. İbraniler 10 ayet 36. Kutsal kitapta sabır ve iman el ele gider. Sıkıntılarımızın ortasında imanlarını harekete geçirdikten sonra iman ettikleri şeylerin gelecekleri konusunda geleceğe umut bağlayarak sabır göstermeleri gerekmekteydi. Çünkü gelmekte olan çok kısa zamanda gelecek ve gecikmeyecek. İbraniler 10 ayet 37. Eğer Rab gecikirse bir daha sefere görüşürüz sözünü çok duydum. Bunu söyleyenler için bir haberim var. Rab gecikmeyecektir dostum. Bazı insanlar Rabbin gelişini erteliyormuş, gecikiyormuş gibi davranırlar. Rab gecikmeyecektir. Gelmeyi takvimine yazmıştır. Bazıları ne zaman gelecek diye sorarlar. Rab bana takvimini göstermedi, bilmiyorum. Bazı insanların Rabbin takvimini görmüş gibi konuştuklarını da duyuyorum ama bence onlar insanların takvimlerine bakıyorlar. Çünkü kimse Tanrı'nın takvimini görmüş değildir. Ancak Mesih'in kararlaştırılan günde geleceğinden emin olabiliriz dostum. Bu onun dünyaya ilk gelişi kadar kesin bir şeydir. İbraniler 10 ayet 38'de şöyle diyor. Doğru insanım imanla yaşayacak ama geri çekilirse canım ondan hoşnut olmayacak. Bu değerli dinleyicilerimiz Habakuk kitabı 2. bölüm 3-4'ten aktarılan bir ayettir. Ayrıca bu ayet Romalılar ve Galatyalılarda da aktarılmıştır. Bu alanda Romalılar 1-17 ve Galatyalılar 3-11'e bakabilirsiniz. Önemli bir ayettir. Bu ayeti aktaran her mektup onu farklı bir biçimde vurgular. Romalılarda vurgu imanla aklanan insan yaşayacaktır şeklindedir. Tanrı'nın günahlıyı nasıl akladığını gösterir. Burada İbranilere mektupta ise vurgu doğru adamın imanla yaşayacağı şeklindedir. Diri Tanrı'dan söz eden birkaç ayet geçmiştir ve bu mektup diri bir aracıdan söz etmektedir. Bu kişi çarmıhta bizim için ölen ve ölümden dirilen kişidir. Vurgu onun dirilişinde ve Tanrı'nın sağ yanındaki diri Mesih oluşundadır. Bu yüzden ona ait olan bizlerin diri bir Tanrısı ve Tanrı'nın sağ yanında diri bir Mesih'i vardır. Ve bizler imanla yaşayacağız. Daha önce söylediğim gibi imanımız karanlıkta yapılan bir atlama değildir. Tanrı sözünü temel alır. Doğru adam imanla yaşayacaktır. Galatyalılara mektupta Pavlos imanı vurgular. İmanla aklanan, doğru sayılan insan yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Geri çekilirse yelkenleri indirirse demektir. İbraniler 10 ayet 39'da şöyle diyor. Kuşkusuz biz geri çekilip yıkıma gidenlerden değiliz. Tersine imanı koruyup canı güvenliğe alanlarız. Değerli dinleyicilerimiz, İbranilerin yazarı onları geri çekilmiş kabul etmiyor ama böyle bir şey yapmaları tehlikesinden söz ediyor ve onlara bir uyarıda bulunuyor. Geri çekilmek, yelkenleri indirmek anlamına geldiğinden imanlı yelkeni açması gereken bir denizci gibidir. Yazarın bu insanlara söylediği de budur. Yolumuza devam edelim. Söylemek istediği şey, imanlının moral bozukluğu, zulümler, baskılar, zorluklar, sıkıntılardan ötürü yelkenin bir kısmını katlayıp bağlayarak, rüzgara açık bölümünü küçülterek karaya oturabileceğidir. Ama diri bir kurtarıcımız olduğundan yolumuza devam edelim. Bıkmayalım, usanmayalım, moral bozukluğuna düşmeyelim, cesaretimizi yitirmeyelim. Zulümler, zorluklar, baskılar bizi aşağıya çekmesin. Kurtarıcımız, diri kurtarıcımız olduğu için yolumuza cesaretle devam edelim. Yelkenlerimizi açalım, Tanrımız için denizlere açılalım. Biz günümüz inanlılarının da bir ilkeye, bir kurala ihtiyacımız vardır. Aramızda çok fazla şikayet ve eleştiri vardır. Aramızda bir sürü istedikleri olmayınca şikayet etmeye başlayan bebekler ve gazları çıkarılması gereken Eğer bunu söyleyebilirsem bebekler vardır. Mesih inanlı dostum, kardeşim, bu harikulade mektubun arkasındaki düşünce yolumuza devam edelimdir. Yolumuza devam edelim, durmayalım. Bu yüzden Tanrı için yolumuza devam edelim.